bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sır. Nermin Bezmen. Remzi Kitabevi 3. basım Ocak 2006 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Kasım 2007. Bu kitap 376 sayfadır. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Nermin Bezmen, gelenekselden naife ve klasiğe, minyatürden özgün baskıya ve restorasyona uzanan sanat yelpazesini yoga felsefesi ve müzikle beslediği uzun senelerden sonra ilk kez 1991'de okurla buluştu. TRT'de canlı yayın sunuculuğu, çeşitli dergilerde köşe yazarlığı, röportaj dizileri ile panel organizasyon yönetimi ve halkla ilişkiler, yoga eğitmenliği yapan Nermin Bezmen, 20 yıldır atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara resim dersi vermekte, yazılarını Chronicle dergisi ile Akşam Gazetesi Pazar Ekin'deki köşesinde sürdürmektedir. Uzun süren araştırmaları ışığında nakış gibi işlediği detayları, tarihin sessiz kalmış gerçeklerini titizlikle uyarladığı karakter tahlillerini, gerçekçiliği vuruculuğuyla roman ve öykülerini aktardı. Okurlar da bu satırlarda kendilerini, düşlediklerini, hüzünlerini, endişelerini veya çok yakınlarından bir esintiyi yakaladılar. 2002'de Haliç Rotary Kulübü'nün verdiği meslek ödüllerinin edebiyat dalındaki ödülünü almış olan yazar, evli ve iki çocuk annesidir. Nermin Bezmen'in diğer eserleri: Uyandıran Aşk, şiir 1991. Kurt Seyit ve Şura, roman 1992. Kurt Seyit ve Şura, İngilizce. Kurt Seyit ve Murka, roman 1993. Mengene Göçmenleri, roman 1994. Zihnimin Kanatları, denemeler 1995. Turkuaz'a Dönüş, derleme roman 1996. 40 Kırık Küp, öykü 1999. Bir Gece Yolculuğu, fantastik roman 1999. Bir Duayenin Hatıratı, derleme anı 2002. İthaf. Bu kitabımı 2005 içinde bizleri bırakıp ebediyete uçan benim için çok özel iki değerli insanı adıyorum: Attila İlhan ve Jacques Delona. Yıllar önce ilk romanım Kurt Seyit ve Şura'yı basımından evvel ürkerek sunmuştum kendisine. Hikayeme güvenmediğimden değil, ustanın ustaca kullandığı zamanından çalacağımdan ürkerek. Bir hafta sürmemişti bana geri dönmesi. "Eline sağlık, yolun açık olsun Nermin kardeş," demişti. "Gerçek bir klasik yazmışsın, cesaret ister." Yazılarının, sohbetlerinin sıcaklığında, samimiyetinde kendisinden bir işaret bekleyen kalemime güven ve cesaret vermişti büyük usta. Sevgili Attila İlhan, aramızdan ayrıldığınız gün sadece Aydınlık Türkiye'yi değil, tüm roman kahramanlarımı da ışığınızdan mahrum ve öksüz bıraktınız. Onlar verdiğiniz cesaretle ruh bulmaya devam ediyorlar. Ve bir tarih ve kültür arkeoloğu, İstanbul aşığı, unutulmuş adreslerin, mekanların şiirsel haritacısı, nostaljinin sihirli öykücüsü sevgili Jack, İlk romanımın kahramanlarından Şura'yı senin sayende bulmuştum. Hiç esirgemeden, kıskanmadan bildiklerini, tanıdıklarını paylaşmıştım benimle. Ne güzel insandın. Sevgili usta, sevgili dost, kahramanlarım ve ben her ikinizi de şükranla anıyor ve selamlıyoruz. Nermin. Teşekkür. Sır'ın basılması için el sıkıştığımız günden itibaren son derece yapıcı, uyumlu ve ilgili bir tutumla yaklaşan Sayın Erol Erduran'ın şahsında Remzi Kitabevi'ne, romanımın yayına hazırlanmasında gösterdiği alaka, işbirliği ve bir an evvel okuruma ulaşma telaşımı anladığı için sevgili Ömer Erduran'a, defalarca tekrarlanan yüzlerce sayfadaki emeği benimle paylaştığı coşkusu ve inatçı inceltme işaretlerime sabrı için editörüm sevgili Necla Feroğlu'na, editörümle defalarca paslaştığım sayfaların dizgi emektarı sevgili Hatice Taş'a. Romanımın girift, sır dolu dünyasının ruhunu çektiği fotoğraf ve tasarımıyla kapağını taşıyan canım oğlum Pamir Cazım'a teşekkürler. Yeniköy, 7 Mayıs 1991. Hüma'nın oğulları, gelinleri, kızı, damadı, 7 torunu, onların eşleri hepsi odadaydı. Her biri ayrı ayrı, sanki kendisi dokunursa onu uyandırabilecekmiş gibi ellerini, yüzünü, saçlarını okşuyor, eğilip artık olmayan nefesini duymayı bekliyordu. Erkekler gözleri, kadınlar hıçkırıklarıyla ağlıyorlardı. Ama hiçbiri kendisini ölüme isyankar, çığırtkan bir mateme kaptırmamıştı. Hüma'nın bunu sevmediğini ve istemediğini bilirlerdi. Aslında hepsinde biraz da inanamazlık vardı. Daha 2 saat önce o kadar dinç, o kadar keyifli ve harika görünüyordu ki. Soru dolu gözlerle annelerinin doktoruna baktılar. O da ailenin bireyleriyle aynı üzüntüdeydi. Orada, o kalabalığın içinde ölüme çare bulabilecek biri varsa kendisi olmalıydı. Ama şu an acizdi. Kendisini hepsine karşı sorumlu hissediyordu. Çok, çok üzgünüm. Ama inanın yapılacak hiçbir şey yoktu. Olamazdı. Annemin bildiğimiz hiçbir hastalığı yoktu dedi kızı ölüme isyanla. Yoksa vardı da biz mi bilmiyorduk? Hayır, hayır canım. Kesinlikle içiniz rahat etsin. Sizden gizlediği hiçbir şey yoktu. Çünkü rahatsızlığı yoktu gerçekten. Daha 1 ay evvel kontrolden geçirdim kendisini. O zaman 95 seneden bahsediyoruz. Kalbin özel bir araz göstermesi gerekmez. Yaşından mütevellit, ani bir heyecan dahi fazla gelebilir. Kaldı ki son günlerini oldukça yoğun bir heyecan içinde geçiriyordu. Biraz ara verip dinlenmesini önermiştim. Vitaminlerinin yanı sıra pasiflora vermiştim. Ama sanırım o heyecanlarıyla yaşamayı ve heyecanlarıyla ölmeyi yeğledi. Ne yapıyordu son günlerde? Ne olabilir? Onu o kadar yorup heyecanlandıracak? Doktor üzüntüsünün ağırlığına rağmen gülümsedi. Onu sanırım az sonra öğreneceksiniz. Ne kadar mutlu bakıyor dedi kızı, onun yüzüne eğilip gözlerinden yaşlar bırakırken. Evet, canım, sanki çok istediği bir yolculuğa çıkmış gibi diye mırıldandı saçlarını okşayan büyük gelini. Torunlar yaşlarının her döneminde en büyük arkadaşları olan, onları her zaman herkesten iyi anlayan harika ninelerinin yatağının iki yanında dizilmiş, hayatlarında yeri dolmayacak bu mükemmel kadının yokluğuna ağlıyorlardı. Aile bireyleri bir zaman dilimini kucaklaşıp birbirlerinin omuzlarında ağlayıp acı kayıplarını kabullenme çabasıyla geçirdiler. Sonunda kızı duruma el koyma ihtiyacını hissetti. Peki şimdi ne yapacağız? Bir yerlere haber vermek, bir şeyler yapmak lazım. Ben hallederim her şeyi, merak etmeyin dedi doktoru. O kadar huzurlu ve tatlı uyuyor ki, öldüğüne hala inanamıyorum dedi küçük gelin. O esnada kızı annesinin diğer elini de göğsünün altına yerleştirmek için bedenini örten pikeyi kaldırmaktaydı. Aynı anda geniş yatağın etrafını çevirmiş 20 aile ferdinin yaşları göz pınarlarında dondu kaldı ve nefesleri tutuldu. Hüma'nın pikenin altında bıraktığı kolunun devamında geceliğinin biyeler ve dantellerle uzandığı bileğinde bir kelepçe ve ona küçük kilidindeki zincirle bağlı kadife kaplı kalın bir defter vardı. Bu da ne? Neler oluyor? Nidaları adeta gırtlakla dişler arasında yok olan bir solukluk sorulardı. Bir an için hiç kimse kıpırdayamadı. Hüma uzun ipek geceliği, gümüş renkli topuz saçları, yüzünde huzurlu bir gülümseme ve bileğinde kelepçelenmiş defteriyle sanki ''İşte size bilmece, çözün'' der gibiydi. Hepsi birden gözlerini doktora çevirdi. O da aynı şaşkınlıktaydı. İnanın bu kadar dramatik bir planı olduğunu ben de bilmiyordum. Sadece okumanız için bir şeyler yazdığını anlatmıştı. Ölüme bu kadar planlı hazırlanmak, öleceğini anlamış mıydı? Böyle özel bir günde ölümü davet etmek nedendi? Öğleden sonraki armağan seremonisi, ölümle ilgili söyledikleri, ya yüzündeki muzip ifade? Hüma hayatının her döneminde olduğu gibi ölüme giderken de geriye teatral bir sahne bırakmıştı. Baş oyuncusu yine kendisi ve bileğine kelepçeli defteriydi. Dudaklarındaki muzip gülümseme yaratacağı efekti bildiğine işaret ediyordu. Şaşkınlıklarını atmaları bir müddet aldı. Öylesine etkilenmişlerdi ki ağlaşmayı kesmişlerdi. Tipik annem dedi küçük oğlu. Ölüm anını bile gözyaşından uzak tutmayı bir tek o becerebilirdi. Şimdi ne yapacağız diye sordu onun gözleri ağlamaktan kızarmış karısı. Küçük oğul bir ağabeyine bir de annesinin bileğindeki kilitli ve kelepçeli deftere baktı. Sonra aniden o ana kadar fark etmedikleri bir şeyi gördü. Defterin sayfaları arasına ucu ancak birkaç milimetre kadar dışarıda bırakılmış bir zarf yerleştirilmişti. Bu bize bir işaret verebilir. Ancak elini uzatırken bir tereddüt geçirdi. Herkes yatağın etrafında nefesini tutmuş onu bekliyordu. Küçük oğul kilitli defterin içindeki zarfı çekerken annesinin mahremiyetine el uzatıyor gibi hissetti kendini. Ama onun ölümle buluşmadan önce bu bilmeceyi yaratırken kendilerine nasıl çözüleceğine dair bir ipucu da bırakmış olduğuna inanıyordu. Ve bu ipucu bu zarfın içinde olmalıydı. Sanki annesini uyandırmaktan korkar gibi usulca zarfı çekti. Yatağın etrafındaki kalabalık söz birliği etmişçesine biraz daha sıkışarak yaklaştı. Kimi yatağın kolonlarını, kimi bir yanındakinin elini sıkı sıkıya tutmuş, gözyaşları şimdilik durmuş, heyecanla bekliyordu. Kızı ve büyük oğlundan olan en sevdiği kız torunu yan yana Hüma'nın sağ yanında yatağın kenarına oturmuş, onun kah elini kah yüzünü okşuyorlardı. Küçük oğul dolma kalemle "sevgili çocuklarıma" ibaresi yazılmış zarfı diğerlerine gösterip içindeki kağıdı çıkardı. Son derece süslü, dinamik bir yazıyla yazılmış not çok uzun değildi. Ancak annesinin son mektubu olduğunu bilmek fikri yüreğini sıkıştırmıştı. Çok değil, belki de sadece yarım saat önce hayat dolu canlı bedeninden yükselen enerjiyle yazdığı satırlar onu ölüm perdesinin arkasında bırakıp zamanı aşmışlardı. Gözleri satırlara bakarken buğulandı ve okumak istediği kelimeler boğazında düğümlendi. "İstersen ben okuyayım," dedi kız kardeşi elini uzatarak. Yutkunup kısa bir öksürükle kendini toparlamaya çalıştı küçük oğul ve "hallederim" gibi bir göz ve baş işareti yaptı. Sonra derin bir nefes alıp okumaya başladı. Ama garipti. Kimse okuduklarını onun sesinden dinlemiyordu. Ölü bedenine rağmen hepsinden daha canlı ve hepsinin ruhuna hakim yatağında yatan Hüma'nın sesi vardı kulaklarında. Kiminin annesi, kiminin kayınvalidesi, kiminin babaannesi, anneannesi, ninesi. Her biri o güne dek Hüma kendilerine nasıl hitap ettiyse o sesi duyarak dinlemeye başladı. "Sevgili çocuklarım, göz bebeği torunlarım. Biliyorum şu anda çok şaşkınsınız ama ağlamaktan, yas tutmaktan iyidir. Ağlamanızı istemiyorum. Zira size yapacak daha iyi bir iş bırakıyorum. Biraz sizleri oyalayacağını tahmin ediyorum. Sonra da oldukça uzun bir zaman inanmak için çaba harcatacak, düşündürecek. Şimdiden aranızda nasıl tartışıp neler diyebileceğinizi tahmin etmekteyim. Bu defteri size nasıl teslim edeceğimi çok düşündüm. Kusura bakmayın, sunuşum biraz dramatik olacak ama fikir beni çok eğlendirdi. Sizin de her şey olup bittikten sonra geriye dönüp baktığınızda gülümsemeyle anacağınızı ümit ediyorum. Tabii öncelikle bıraktıklarımı içinize sindirmeniz gerekecek. Bu mektubumun başlığında küçük torunlarımı anmadım dikkat ederseniz. Onları sizlerden daha sevdiğim veya önemsemediğim için değil. Şimdilik bu defterin muhtevasından korunmaları gerektiğinden. Sonra zamanı gelip yaşları bunları anlayacak olgunluğa eriştiğinde sizler teker teker aktarırsınız. Bu defteri sembolik olarak kendime bağladım. Çünkü onu benimle beraber gömmenizi istiyorum. Biliyorum, bileğimdeki kelepçeyle beni tabuta koymazlar ama defteri açıp okuduktan sonra bu mesajımı hatırlamanızda işaret olsun diye kullanıyorum bu sembolü. Ölümün çok uzakta olmadığını biliyorum ve ona artık hazır olduğumu söyledim. Ölmek için daha güzel bir gün olamaz. Hepinizin sevgisiyle çevrili, 96 yaşıma girmeye kaç saat kala bilmiyorum. Ben bu düşünceyle şimdi uykuya gidiyorum. Tesadüf yine uyanırsam uykumdan, bunları okumanız bir başka zamana kalacak. Ama şayet uykuya takılıp kalırsam diğer tarafta, işte burada, elinizin altında her şey. Ve hepiniz bir aradasınız. Bu geceyi benimle yatağımın etrafında geçirmenizi ve yoruldukça bir diğerini devrederek okumanızı istiyorum. Bir defada okuyacak ve sonra defteri saklamaya kalkmayacaksınız. Kelepçenin ve defterimin anahtarları boynumdaki zincirde asılı. Toprağım atılırken defteri yine bana vermenizi istiyorum. Okurken beni hiç tanımadığınız yanlarımla tanıyacak, tanırken bazen şaşıracak, bazen de kızacaksınız belki. Ama sevgili çocuklarım, 95 sene de öyle kolay geçmiyor bilesiniz. Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Hayat iksirim oldunuz. Hepinizden birer parça alıp gidiyorum. Sizlere de benden bir şeyler bırakıyorum. Bu evi ve sevginizi yaşatın. O zaman beni de yaşatmış olacaksınız. Hoşça kalın canlarım. Hüma. Not: benim başımda takılıp miniklerin yemek saatini atlamayın. Onlar hiçbir şey olmamış gibi bu gece eğlensinler. Bir bahane uydurursunuz. Bu kadar akıllı insan bir araya gelip. İçkilerinizi alıp oturun çevreme. Henüz yaş günümü kutlamadık. İçemesem de sizinle olurum. Kavdaki buzdolabında size 24 saat yetecek kordon ruj bıraktım. Bu geceyi uyumadan, içerek ve defterimi okuyarak geçireceğiz. Hazır mısınız sevgililerim benim? Geniş odada ne bir nefes ne bir mırıltı duyuluyordu. Hepsinin dudakları mühürlenmiş, solukları kesilmişti sanki. Adeta tek vücut olmuşlardı yatağın etrafında. Hüma'nın dudakları sanki daha da muzip gülümsüyordu şimdi. Ya da onlara öyle gelmişti. Az önce babaannesini öğlen uykusundan uyandırmak için odasına girip ilk şoku yaşayan torunu gözyaşları içinde yaşlı kadının henüz sıcak bedenine sarıldı. Onun teninden yükselen ve yıllardır bütünleşmiş olduğu Coty parfümünü içine çekerken ince mevzun parmaklarıyla yanaklarını okşadı. Artık hıçkırıklarını tutamıyordu. Ne kadar güzel, ne kadar bakımlı ve ne kadar sıcaktı. Nefes almaması dışında öldüğüne dair en ufak bir işaret vermiyordu. Dantelli Fransız keteninden çarşaf takımı ve yastıkları arasında öylesine huzurlu uyuyor gibiydi ki, başının üzerinde kemik bir tokayla topuz yapılmış gümüşü saçları, ince biyelerle süslü ipek geceliğiyle uykuya yatmış değildi, sanki bir davete hazırlanmış gibi görünüyordu. Pikenin üzerinde göğsüne doğru yerleştirdiği sağ elinin parmakları aynen torununkiler gibi narin, mevzundular. Ancak torununun sahip olduğu gençliğin nefesinden oldukça uzaklaşmışlardı. 95 senedir hayata sıkı sıkıya tutunan bu eller incecik derinin koruduğu masmavi damarlarla çizilmiş gibiydi. Genç kadın çocukluğundan beri hayranlıkla izlediği bu zarif ellerin damarlarında artık hayatın durduğuna inanamıyordu. Daha 2 saat önce öpüp odasından ayrıldığı babaannesinin artık hayatlarında olmayacağı fikri birden hıçkırıklarını kontrolsüz hale getirdi. Onun hayata veda edeceğini bilseydi ayrılır mıydı yanından? Sımsıkı sarılır, sonuna kadar elini tutup otururdu yatağının kenarında. Ama ne kadar dinç ve keyifliydi. Çocuklarını, torunlarını, hepsini öpüp her zamanki alışkanlığıyla siestasına çekilmişti. 6'da uyandırın beni, kalkmamışsam demişti. Bütün aile aşağıda toplanmış, çoktan birer kadeh içkilerini içmişlerdi. O gece Hüma'nın 96. yaşı kutlanacaktı. Ama o, bedenini bırakıp ruhunu alıp gitmişti bile. Onun bu özel gününü kutlamak için 2 oğlu, kızı, gelinleri, damadı, 7 torunu, eşleri ve onlardan olan son nesil 8 torunu hepsi bu sabahtan itibaren Hüma'nın evinde toplanmışlardı. 20 yetişkin bu muhtelif yaşta 8 çocuktular. Bir de neredeyse ailenin ferdi olmuş doktoru aralarındaydı. Hüma'nın o güne dek soğuk algınlığı, arı sokması gibi her yaştan herkesin başına gelebilecek şeyler dışında hiç büyük bir problemi olmamıştı. Kısa bir müddet evvel tatlı bir dille yaptığı şikayet dışında. Doktorcuğum, hatıralarımı tazelerken kalbim eskisinden daha fazla çarpar oldu bu aralar. Neler oluyor kuzum diye sormuştu. Kontrolü yapıldığında olağan dışı bir şey çıkmamış, o da hastasına takılmıştı. Hüma teyzeciğim, ne mutlu. Kalbinize hala daha çarptıracak hatıralarınız var. Yeni nesil galiba en çok bunun eksikliğini çekecek. Büyük yemek salonundaki muhteşem masa, baş köşesine oturacak muhteşem kadın için çok özel olarak hazırlanmıştı. Yemek salonuna açılan müzik odasında da küçükler için ayrı bir masa kurulmuştu. Böylece hem kutlamanın parçası olacaklar hem de kendi aralarında büyüklerinin baskılarından uzak keyifle yemek yiyeceklerdi. Bütün bu hazırlıklara Hüma bizzat nezaret etmişti. Hepsinin o gün sabahtan gelmelerini özellikle rica etmişti. Tüm günü beraber geçirmiş, yiyip içmişler, gülmüşler, hasret gidermişlerdi. Ama bütün heveslerine rağmen hiçbirisine kutlamayla ilgili yapacak bir iş bırakılmamıştı. Odaları 5 yıldızlı otel odaları gibi hazırlanmış, evin 2 mutfağındaki dolaplar tıka basa mezeler, yemekler, tatlılarla doldurulmuştu. Hüma o sabah bahçeye bakan geniş verandadaki haziran kanepesinde karşılamıştı onları. İncecik bedenini saran, belinde kalın örgü bir deri kemerle süslenmiş, askılı bileklerine kadar uzun dar keten elbisesi, ayaklarında kahverengi espadrilleri, boynunda, bileklerinde ve kulaklarında mercan takıları ile en gençlerden bile hayranlık iltifatları almıştı. 95 yaşını doldurduğuna dair ne bedeninde ne ruhunda fazla bir iz vardı. Hala daha bir gazel kadar çevik ve zarifti. Kahkahası çok genç kadını kıskandırırdı. İştendi, huzurluydu, muzipti. Zekası pırıldı. Daha şimdiye kadar hiçbirinden hiçbir konuda yardım istememişti. Kendi hayatını son derece sağlıklı idame ettirdiği gibi çoğunun derdine, kararsızlığına çare getiren o olurdu. Ruhunun, yüreğinin yaşlanmasına geçit vermemişti. Önce torunları, sonra da küçük torunlarıyla son derece yakın ilişkiler kurup en son neslin dünyasını çözerek ve onlara ayak uydurarak yaşamıştı. Onun için kendisine olan sevgi hep çoğalmış, hiçbir zaman sıkıcı, mecburiyetten aranan bir yaşlı olmamıştı. Bazen onun anlattığı fıkraları, yaptığı esprileri gençler bile cesur bulurlardı. Etrafına huzur ve rahatlık verirken hiç kelimelere dökülmeyen monis gülümsemenin ardında gizli bir saygıya da davet ederdi. Hüma'nın çok şey yaşadığını, anlatacak çok hikayesi olduğunu tahmin ederlerdi ama çocukları da torunları da onun anlattığından fazlasını sormaya hiçbir zaman cesaret edememişlerdi. Kaldı ki Hüma beraber olduklarında kendisinden çok onları konu edinir, onların hayatlarını, problemlerini, mutluluklarını irdelerdi. Daha az önce barda toplanmış Hüma'yı beklerlerken çocukları hatıralarını yazması için annelerini ikna etmekten bahsetmişlerdi. Üç koca, üç çocuk, yedi torun, sekiz küçük torunla süslenmiş 95 dolu senenin bilinmeyenlerini hepsi merak etmekteydi. Sayfa 16. Bütün kadınların ve genç kızların boyunlarında benzer inci kolyeler dikkat çekiyordu. Hüma kendi başına şölene dönüşen öğle yemeğinden sonra en minikler hariç ailenin bütün kadın fertlerini yatak odasına çağırmış ve büyük sedef işli bir kutudan çıkardığı incilerini birer birer onların boyunlarına takmış, akşam yemeğine bu armağanlarıyla gelmelerini istemişti. Babaanneciğim, bu senin hediye alacağın gün dağıtacağın değil demişti gözlerindeki iri mavi pırıltılar ve bal rengi saçlarıyla kendisine en çok benzeyen büyük kız torunu. Vermek de almak kadar mutluluk getirir diye cevaplamıştı Hüma onun kolyesinin klipsini takarken. Sonra onu alnından öpüp gülümsemişti. Hele sevdiklerine veriyorsan, canlarına. Diğer kadınlardan da aldıkları hediyelerden duydukları memnuniyetle beraber bu kadar cömertlik karşısında mahcubiyetlerini belirten mırıltılar yükselmişti aynı anda. Hüma ince uzun parmaklarını dudaklarına götürüp şşşla susturmuştu onları. Sonra da sözde bir tatlı kızgınlıkla aşk olsun çocuklar size mi soracağım malımı dağıtırken demişti. Ardından sıradaki torununu çağırıp kutusundan onun için seçtiği bir diğer parçayı boynuna takarken devam etmişti. Hem Allah aşkınıza her birini bir gün takacak olsam birkaç hafta daha yaşamam gerek. Anında itiraz mırıltıları yükselmişti ailesinin kadınlarından. Allah gecinden versin anneciğim neler söylüyorsun. Aşk olsun babaanneciğim hepimize taş çıkartırsın. Daha çok yaş gününü kutlayacağız anneanne. Bütün takılarını daha defalarla takmaya zamanın olacak. Daha da uzun yaşamasının bu kadar arzu edilmesinin memnuniyetiyle dudaklarına geniş bir gülümseme yayılmıştı. Küçük keyifli bir kahkahacık atmıştı başını arkaya savurup. Ne kadar genç, ne kadar hoş, ne kadar hayat doluydu. 95 yaşını doldurduğunu düşünmek fikri bile onun üzerinde eğreti bir elbise gibi duruyordu. İlahi çocuklar, alemsiniz. Daha ne yaşayacağım? Benim kadar yaşayan başka tanıdığınız var mı? Neyim ben? Tanrı'nın dünyaya kazık çakmak için seçilmiş kulu mu? Gözleri ve eliyle işaret ederek torunlarından birini daha yanına çağırmıştı koltuğuna otururken. Hem sonra çok önemli bir şeyi unutuyorsunuz. Çocuklarım bile artık yaşlanmaya başladı. Bugüne kadar ailemin sıhhat içinde büyüdüğünü gördüm. Torunlarımın torunlarını gördüm. Evden ayaktan düşmedim. Daha ne olsun? Tanrı sizlere uzun ömür versin. Benim gibi güzel sıhhatli yaşlanın. Ben hakkımı kullandım. Dudaklarına yine o muzip gülümsemesi yayılmıştı. Hem de tepe tepe, doya doya. Her şeyi zamanında bırakmasını bilmeli insan. Bundan sonrası artık acılar getirir, inanın. Koltuğunun kenarına çökmüş olan son torununu da yanaklarından öpmüştü. Ve ben acıyı zamanında yaşadım. Bundan sonra kaldırmaz ruhum. Sonra çevik bir hareketle koltuğundan kalkıp karşısındaki manzaraya keyifle bakmıştı. Diğerlerinin yüz ifadeleri hüzünlenmişti. Kızı, iki gelini, beş kız torunu, iki erkek torununun karıları. Yaşları, renkleri farklı. Ama hepsi birbirine benzer güzellikte, onun söylediklerinden ifadeleri puslanmış, karşısında sessiz kalmışlardı. Hepsi boynundaki muhtelif tasarımda inci kolyelerle çok hoştu. Onları seyrederken kıkırdamıştı. Büyük kız torunu ise neredeyse ağlamaklıydı. İşte komik değil babaanne, böyle günde konuşulacak şeyler mi bunlar? Hem bomba gibisin. Hem ölme vaktim geldi diye ölür mü insan hiç? Küçük torunun gencecik karısının dudakları titremişti konuşurken. Sevgisinde hem anneyi, hem anneanneyi, hem güvenilir bir arkadaşı bulduğu bu harika kadını, mutlu evliliğinde en büyük pay sahibi olarak görüyordu, diğer birçoğu gibi. Hiçbiri onsuz bir hayat düşünmemişti bugüne dek. Zira Hüma'nın ölümü çağrıştıracak hiçbir duruşu, bedensel zafiyeti olmamıştı. Ama onun hayatı boyunca anlatmadığı, paylaşmadığı acıları olduğunu tahmin ediyorlardı. Belki de onu böyle konuşturan maziden gelen seslerdi şimdi. Ellerini çırparak yüzünün en keyifli ifadesiyle izlemişti onları ve gülmeye başlamıştı. Hepsi neyin bu kadar komik olduğunu anlayamadan birbirlerine bakmışlardı şaşkınlıkla. Kahkahası devam eden Hüma onlara odanın köşesindeki büyük ayaklı İngiliz aynasını göstermişti. Kendinize bir bakın Allah aşkına. Aynı klanın kadınları gibisiniz. Çok hoşsunuz. Onlar aynaya doğru gözlerini çevirirken o gülmeye devam etmişti. Gerçekten de birbirlerine o veya bu şekilde muhakkak benzerlikleri olan muhtelif yaştaki 10 kadın boyunlarındaki incilerle yan yana dizilmiş sanki ikinci bir kolye yaratmışlardı. Büyük bir tesadüf müydü? Yoksa bilinçli seçimler miydi bilinmez ama erkeklerin hepsi ailenin kadınlarına benzeyen kızlarla, kızlar da babalarına veya erkek kardeşlerine benzeyen erkeklerle evlenmişlerdi. Onun için bütün nesillerin, bütün gelinleri, çocukları, torunları birbirlerinin az farklı kopyaları gibiydi. Aynadaki görüntü gerçekten özellikle aranje edilmiş bir görüntünün yansımasıydı adeta. Birden hüzün bulutları dağılıp gitmişti. Şimdi hepsi kahkahalarla gülüyordu. Hüma onların arasına gelip iki yanındaki torunlarına bellerinden sarılıp iftiharla aynaya bakmıştı. Gerçekten de anneanneciğim aynı klana ait kadınlar gibi görünüyoruz. Hüma göz kırpmıştı aynaya doğru. Tabii hem de benim klanım. Botticelli olsa şu anda sizi tuvale geçirmek isterdi. Sonra birden unuttuğu bir şeyi hatırlamış gibi dönmüştü. Sahi çocuklar böyle hepinizin bir arada olduğu bir tablo yaptırmalısınız. Sensiz olmaz büyük anne. Tabii canım, beni de araya yerleştirirsiniz. Sonra söylediğinin yeniden sorulara dönüşeceğini hissedip kısa kesmişti. Haydi kabilem, artık beni yalnız bırakın lütfen. Biraz istirahat etmem lazım. Harika bir gün yaşattınız bana. Daha gecemiz var anneciğim, şimdi dinlen biraz. Armağanların için çok teşekkür canım. Hepsi teşekkürle odadan ayrılmak üzereydi ki Hüma onları durdurmuştu. Öyle kaçmak yok, herkes öpecek. Hepsiyle sarılıp öpüştükten sonra kapısını kapamıştı onların ardından. Hayat dolu, canlı bakışları, dimdik duruşuyla sadece kendisine değil, diğerlerinin de hayatlarına hakim tavrıyla. Hüma ile ilgili en son görüntüler ve sözler süratle hafızalardan geçerken onun yataktaki bedeninin cansız olduğu daha da inanılmaz geliyordu. Genç kadınlardan bazıları verandada oynayan çocukları toparlayıp akşam yemeklerini ayarlamak için aşağıya indiler. Yüzlerinde acılarını ezen bir şaşkınlık ifadesi vardı. Bunun sebebini büyük annelerinin biraz rahatsız olduğu, onun da ilgilenmeleri gerektiği yalanıyla idare etmeye çalıştılar. En büyüğü henüz 10 yaşında olan küçük torunlar, Dadı Teravit Hanım'ın eşliğinde sofralarına otururken, onlar da Hüma'nın talimatını evin emektarına iletip yukarı kata çıktılar. Hep birlikte şimdilik personele hiçbir şey söylememe kararı almışlardı. Çünkü yıllardır Hüma'ya hayranlık derecesinde bir sevgi ve saygıyla bağlı çalışan ekibin onun öldüğünü duydukları an Vavela'yı koparacaklarını, bu durumda küçükleri de olayın dışında tutamayacaklarını düşünmüşlerdi. Odada tekrar bir araya geldiklerinde herkes az önceki yerindeydi. Hüma'nın yatak odasında zaman durmuş gibiydi. Az sonra kapı çalınıp iki yardımcı tepside soğuk kadehleri ve buzlu kova içindeki şampanyaları getirdiğinde büyük oğul kapıyı açtı ve teşekkür etti. Sonra izah gereğini hissederek Kahya'ya programı belirtti. Annem biraz yorgun, aşağıya inemeyecek. Biz de yaş gününü onunla burada geçireceğiz. Ayak üzeri atıştıracak bir şeyler hazırlatabilirsen iyi olur. Sofraya ineceğimizi sanmıyorum. Kahya saygılı bir ifadeyle başını eğdi. Çok üzüldüm. Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. 5 dakika olmamıştı ki kapı tekrar vuruldu. Kahya yanında genç bir hizmetkarla beraber 2 tepsi dolusu ordövr getirdi. O arada sessiz ve gergin bir bekleyiş olmuştu. Hüma'nın yapmalarını istediği işe başladıkları andan itibaren dış dünya ile ilişkilerinin kesileceğinin farkındaydılar. Onlara bütün gece, belki de ertesi gün boyunca sürecek bir ritüel talimatı bırakmıştı ve bu ritüelin herhangi bir şekilde kesilmemesi gerekti. Tepsilerde içki servisinin yanında antika marküteri orta masasının üzerine gal vazoların önüne yerleştirildi. Hayatlarını az sonra esir alacak olan defterin anahtarını henüz ortaya çıkarmamışlardı. Ayinlerinin parçası olan bu gizemli süreci de hep beraber yaşamaları gerektiğine inanarak hepsinin odada bulunduğu ve artık rahatsız edilmeyeceklerinden emin oldukları anı beklemişlerdi. Küçük oğul annesinin mektubundaki son satırları tekrar okuyarak onların darmadağın sorularla dolu düşüncelerini bir araya toparladı. Hazır mısınız sevgililerim benim? Kimi olduğu yerde küçük bir kıpırtıyla, kimi ağırlıklarını verdikleri bacaklarını değiştirerek, sanki zihinlerini değilse bile bedenlerini bu maceraya hazırlamış görüntüsü verdiler. Hüma'nın boynunda asılı altın zincirin ucundaki anahtarları kimi çıkaracağına dair en ufak bir konuşma olmadı. Herkesin bakışı aynı anda kendiliğinden bunun en tabii cevabı olacak kişinin kızının üzerinde toplanmıştı. Annesinin 66 yaşının bir kopyası olan, ancak onun göz bebeklerinde taşıdığı mağrur, meydan okuyan, sırlarını keyifli ışıltılarla saklayan ifadeden nasibini almamış kızı, gözündeki yaşları engel olamayarak annesinin geceliğinin yakasından elini uzattı ve zinciri dışarıya çekti. Kelepçenin kaba metal anahtarı ve defterin minicik kırmızı bir püsküyle süslenmiş zarif pirinç anahtarı yan yana adeta iki ayrı hayatın kapılarını açacak iki ayrı zamanın kapısına aitti. Ancak bir de daha büyük, tırtıklı bir anahtar onlara eşlik ediyordu. Annesinin tenine değen elleri içine bir titreme getirmişti. Onun artık soğumaya başlayan vücudu şimdi daha hassas, daha kırılgan göründü gözüne. Yaşlarına hakim olmaya çalışarak gözlerini dolduran buğunun ardından zincirin kilipsini açmaya çalıştı. Onun daha çok değil, 2,5 saat önce boynuna kolye takan narin, sevecen dokunuşlarını düşündü. Hıçkırmaya başladı. Yeğeni yanı başında elini onun omuzuna koyarak sakinleştirmeye çalıştı ama artık herkes yaşlarını bırakmıştı. Bu onun istediği gibi sessiz, tevekkül içinde bir acı çekişti. Kimse haykırmıyor, bağırmıyor. Hepsi onun kaybının acısını ruhunda, zihninde, yüreğinde aynı anda çalan oratoryaya kulak verir gibi tüm benliklerinde hissederek yaşıyordu. Hüma'nın kızı zincirden avucuna kayan anahtarları yatağın diğer tarafında duran ağabeyine uzattı. Küçük oğul öncelikle annesinin narin bileğini kelepçeden kurtarmak üzere anahtarı çevirirken gülümsemeden edemedi. Ah anneciğim ah, şu yaptığına bak. Nereden bulmuş bu kelepçeleri? Aslında hepsinin merak ettiği bir soruyu soruyordu torunlardan birinin eşi. Sadece birkaç sene önce tanıdığı ama onu hayatında herkesten çok etkileyen bu enteresan kadına saygıyla bakarak. Annem hep sürprizlerin kadını olmuştur. Babam onun için hayal gücünün sınırları olmayan kadın derdi diye cevapladı küçük oğul. Bir taraftan kırmızı kadife kaplı defteri zincirinden kurtarırken. Bu meçhul hazineyi ondan iki anahtarla ayırmak zorunda kalmaları hepsinde sanki kendisinden mahremiyetini çalıyor hissi uyandırmıştı. Aklından geçenler diğerleriyle aynı olan büyük oğul sadece onun arzusunu yerine getiriyoruz dedi. Kimse bir şey dememişti ama bu söylenmeyen bir tereddüde cevap gibi olmuştu. Küçük oğul defter elinde kız kardeşinin doldurduğu şampanya kadehlerinden birini alarak pencere önündeki berjer koltuğu yatağa doğru çevirip oturdu. Herkes elinde içkisi odadaki muhtelif koltuklara, kanepeye, yatağın sağ yanına oturdu. Kendiliğinden öylesine yerleşmişlerdi ki Hüma çocuklarının ve torunlarının arasında önceden düzenlediği ayinin tam ortasında uzanmış yatıyordu. Büyük oğul kadehini annesine doğru kaldırdı. Anneme, dünyanın en muhteşem kadınına. Hüma sanki uyuyor gibi yapıp onları gözlüyor ve sanki görünmeyen bir kadehten o da içiyordu yaş günü şampanyasını. Şimdi gözler defterin kadife ciltli kapağını aralayan küçük oğuldaydı. İç cebinden çıkardığı gözlüğünü takıp önüne açılan ilk sayfaya baktı. Yeni bir şaşkınlıkla gülümsemeden edemedi ve okumaya başladı. Nasıl gidiyor sevgili çocuklarım? Şaşkınlığınızı biraz olsun atabildiniz mi? Şu an soğuk şampanyalarınızı içmeye başlamış olmalısınız. İlk yudumu benim şerefime içtiğinizi tahmin ediyorum. Küçük oğlun okudukları üzerine hepsinin çehresinde bir gülümseme dolaştı. Ölümünden sonra bile hazırladığı oyunun baş aktristi olmaya devam ediyordu Hüma. Onun kendileri için daha neler hazırladığını düşünerek çok iyi bildikleri muzipliğinin bir kez daha kurbanı olacaklarının farkında birbirlerine baktılar. Bu hiç de alışılmış bir cenaze evi değildi. Olmayacaktı, bu kesindi. Yas tutmaktan ziyade anneleriyle yeniden tanışacakları bir döneme giriyorlardı. Bunun farkındaydılar. Hüma böyle istemişti. Oğlu devam ediyordu. Eminim kelepçeleri merak ediyorsunuz. Onların hikayesini de bu defterin sayfaları arasında bulacaksınız. Yaşadıkları şokun, acının ve olayın inanılmaz geçmesi karşısında son yarım saattir gerilmiş olan aile bireyleri artık gülmekten utanmayıp sinirli kahkahalarını serbest bıraktılar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Babaannemin bizi izlediğine inanmaya başlayacağım neredeyse dedi. Gözünde acı ve muzipliğin yaşları bir arada dans eden Hüma'nın sevgilisi, en sevdiği torunu. Hiç şaşmam dedi amcası, elindeki defteri okumaya devam etmeden önce. Bu arada gayri ihtiyari hepsinin bakışları Hüma'nın üzerinde birleşmişti. Çocuklarım, şimdi gerçek beni tanımaya hazırsanız, kendinizi şaşırmaya, kızmaya, sevinmeye, acımaya, tiksinmeye, her türlü duyguya hazırlayın. Ama en mühimi affetmeye. Çünkü ben hep affettim. Hem diğerlerini hem kendimi. Affederek yaşamanın huzurunu bilemezsiniz. Bu özelliğimden sizler de biraz da olsun nasibinizi almışsınızdır diye tahmin ediyorum. Anlattıklarımı okuduktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Torunlarımın yaşları bunları okuyacak ve anlayacak kadar büyük artık. Ancak hep bir arada dinlemek sizleri rahatsız edebilir. Buna dayanacaksınız. Çünkü ben dayandım. Dayandım ve affettim. Şimdi sıra sizde. Sizi çıkaracağım yolculuğun sonunda bedenim çoktan soğumuş olacak. O zaman o soğuk bedenin bir zamanlar ne ateşlerden geçtiğini, ne ateşler yaktığını düşünürsünüz. Anlatacaklarım gerçek hayatta olup da bilmediğiniz şeyler değil. Burada sizi tek rahatsız edecek olan annenizin bunları anlatması olacak. Ama şöyle düşünün, ben de 95 senelik hayatımda sadece anne değildim. Çocuktum, genç kızdım, kadındım, defalarla eştim, sevgiliydim. Çok yolculuk yaptım, hem fiziksel hem ruhsal. Kimi arzuyla, kimi gönülsüz, kimi mutlulukla, kimi ıstırapla. Unutmayın, defterim bu gecelik size emanet. Onu bana geri verin, sevgililerim benim. Küçük oğul duraklayıp derin bir nefes, içkisinden de bir yudum aldı. Annesinin bedenine bakarken düşünceliydi. Bu fırsattan istifade kadehi boşalanlar şampanyalarını yenilediler. Kimsenin tepsilerdeki ordövlere irtifat edeceği yoktu anlaşılan. Duyacaklarının ne olduğunu tahmin edememenin verdiği şüpheci bir korkuyla tıkanmışlardı. Şu an açlık duydukları tek şey kalın hatıra defterinin içinde yazılanlardı. Defter okunduktan sonra belki de artık hiçbiri aynı insan olmayacak, hayatları değişecekti. Bugüne dek inandıkları, bildikleri, güvenip sevdikleri her şey başka bir zaman diliminde kalacaktı. Ama Hüma böyle olsun istemişti. O bu riski alabildiyse onlar da almalıydı. Küçük oğul odadaki herkesin bakışlarının pür dikkat üzerine topladığını fark ettiği anda defterin sayfasını çevirdi. Artık söz Hüma'nındı. Mazim son zamanlarda her gün daha berrak renklerle daha yakına geliyor. Ve her geçen gün daha büyük bir mutluluk yaratıyor hatırladığımda. Ne gariptir, en kötü yaşananları bile mutlulukla hatırlar oldum. Bu kendimi affetmemden kaynaklanan bir mutluluk. Yaşadığım her şeyin gerekli olduğu için yaşandığına dair kabullenişimin getirdiği iç huzuru. 95'imdeki şu günlerimde kendileri de çoktan yaşlanmış çocuklarım, yetişkin torunlarım gerçekten ne düşünürler bilemem ama ben ruhumdaki yaşam ateşinin henüz sönmediğini biliyorum. Ancak sadece yüreğimin en ücra noktasına çekilmiş bir köze dönüştüğü, hala daha ateş böceği pırıltıları saklayan, maziyi andıkça hafiften çıtırtıları duyulan, bazen gözlerimdeki menevişli pırıltıların geçmişimin gizli kalmış bütün küçük oyunlarının ipuçlarını vereceğinden çekiniyorum. Gözlerimin önünden o kadar net görüntülerle geçiyorlar ki başkalarının da göreceği hissine kapılıyorum adeta. Anılarım sadece bir çağırmaya bakıyor. Hemen koşarak geliyorlar. Yeniden yüreğimi çarptırmaya, bedenime en arzulu temasla dokunmaya. Yaşlılığın en güzel taraflarından biri de bu işte. Beden ve ruh hatıralarla tatmin bulur hale geliyor. Kalp de bundan nasibini alıyor. Üstelik bu tatmin gerçeğinden kat be kat zengin. Hatırlama serüveni istendiği kadar uzatılabiliyor, tekrarlanabiliyor ve hatta her defasında o eski zaman odalarından yeni yeni ilaveler çıkageliyor. Böylece başlangıçta neredeyse zor hatırlananlar bile kartopu gibi büyüyor, çoğalıyor. Hatta kartopu gibi de değil bu büyüme. Daha ziyade sahilde kumsala yayılan minik, beyaz, sakin köpüklerin açık denizdeki büyük dalgaya doğru geri çekilme hareketine benziyor. Evet, aynen böyle işte. Maziyi hatırlamak zaten beyinde gerçekleşen bir filmin geriye sarılması gibi değil mi? İşte kumları öpen o minicik köpük de kendisini yaratan büyük ana dalgaya doğru tekrar geriye doğru yol alsa beyinde yaşananın fotoğrafı olurdu. Her kendi etrafında dönüp bir sonraki dalgaya katılışında her katmerde biraz daha şahlanması, köpürmesi, çılgın hoyrat sesleri ve temaslara ulaşması. İşte hatıraların yolculuğu aynen böyle bir şey ve işte öyle anlar ki böyle anlarda yüreğim çırpınmaya başlıyor, gözlerim ışıldıyor, yaşlanmış görüntümün altında tüm bedenim geriliyor, kanım ateş almış gibi akıyor, istirahate çekilip durulmuş tüm heyecanlarım, telaşlarım hayat buluyor, gençliğimin tüm güneşlerini, mehtaplarını, renklerini, gündüzlerini, gecelerini, mevsimlerini kucaklıyor, yeniden aşık oluyor, yeniden aşk sunuyor, yeniden aşk sonrası rehaveti yaşıyorum. Hayatımda hiç pişman olmadım. Tuhaftır ama hatırladıklarım bende hep memnuniyet yaratıyor. Çok nadiren, halen daha yüzümü kızartan anılar resmi geçit yapsa da hayatımın her hoş anında olduğu gibi nahoş anları içinde kendimi ikna edici sebepler buluyorum. Hem yaşarken hem anarken. Hiçbir şeyi boşuna yapmadım. Ayıplarımı, yasakları, kaçamakları bile. Hepsi gerekliydi ve iyi ki de yaptım. Ne büyük fırtınalar, ne şiddette depremler yaşamış dahi olsam. 95 yaşında beni hala daha duygu seli içinde yaşatan bunlar. Geçmişimden, hatalarımdan, yanlışlarımdan utanarak hayatı yaşarken kendini cehennem edenlerden olamadım hiçbir zaman. Zamanında ister şartların getirdiği mecburiyetten, ister arsızca bir şehvet tutkusundan yapmış olayım, her neyi yapmayı seçmişsem kendimi affetmeyi ve kendimi sevmeyi bildim. Her şeyi hakkıyla yaşadım. Heyecanlarımı, aşklarımı, hayal kırıklıklarımı, acılarımı, endişe ve hüzünlerimi. Keyiflerim, heyecanlarım beni coşturdu. Istıraplarım, korkularım kimi zaman yüreğimde, kimi zaman ruhumda bıçak yaraları bıraktı. Ama zihnimi, yüreğimi, ruhumu etkileyen tüm yaşadıklarıma karşı eşit davranmayı, onları sevmeyi ve affetmeyi, aynı bedende kaynaştırmayı tercih ettim. Hele şimdi, bu yaşımda düşündükçe kendimi zamanı için rastlanmayacak derecede cesur buluyor, bundan da çok haz duyuyorum. Zaman zaman minik torunumla bakışırken onun bu yaşlı büyük annenin neler yaşadığını hiçbir zaman tahmin edemeyeceğini, şayet bir gün öğrense neler düşüneceğini aklımdan geçiriyor, böyle anlarda dudaklarımda müstehsi bir gülümseme dolaşıyor. Hele sevgili çocuklarımın ve torunlarımın aşk meşk konuları açıldıkça sempati dolu bir sesle, "Zavallı annem, gençliğini yaşamadan evlenmiş. Zavallı büyük anne, hiç kendi için yaşamamış ki." sözlerini duydukça bu tebessüm daha da yayılıyor. Bir bilseler diye düşünüyorum. Bir bilseler. Sayfa 26. Küçük oğul burada durup bir soluk aldı. Diğerlerinin yüz ifadelerini izledi. Eğer bakışlar bu sayfa başlamadan evvel şaşkın ve şüpheci idiyse, şimdi simalarda kocaman birer soru işareti ve ünlem bir aradaydı. Birkaçı gergin tavırla kadehlerini fondip yapıp tekrar içki aldılar. Şampanya şişesinin içine gömülmüş olduğu buzların yumuşak karlı hışırtısı duyuldu. Gözler tekrar deftere odaklandı. Hüma'nın oğlu yumuşak tok sesiyle annesinin yazdıklarını okumaya devam ediyordu. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Benden başka hiç kimsenin hatırlamayacağı bir zamanda. Aldığım yolun uzunca bir bölümünü bilen, gören kimse kalmadı yaşayan. Kendime şahit bir kendim kaldım. Ne fark eder? Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim ki. Başucumdaki lambanın loş ışığında nefti ışıltılarla pırıldayan sürahiyi izliyorum da. İşte o. Çok eskilere şahit olanlardan biri, ille de isterseniz. Tuvalet masamın üzerindeki parfüm şişelerim, içindeki beyaz laleleri sinesine almış Tiffany vazo. Onlar da şahitlik yapabilir bazı anlattıklarıma. İncilerim, kavdaki yıllanmış şarap şişeleri. Yatağım, valizlerim, şamdanlar, daha sayabilirim sessiz şahitlerimi. Bir de kelepçeler. Gece yarısı yazıyorum bu satırları. Bir müddettir yağmur yağıyor. Damlaların pervazlara inen sakin yumuşak dokunuşlarını duyuyorum. Biraz önce pufun arkasında asılı kadife sabahlığımı üzerime geçirip pencereye ilerledim. Perdeyi açıp dışarı bakarken gökyüzü şimşekle aydınlandı. Gök gürültüsünün duyulması ile beraber yağmur aniden hızını arttırdı. Başlangıçta dokunduğunu okşamak istercesine yağarken artık hırçın, hoyrat aşıklar gibi sabırsız iniyor dallara, camlara, sokak lambalarına. Sağanağın ardında karşı kıyının ışıkları gittikçe daha hızlı göz kırpıyor. Göğü neredeyse yarıp bilinmeyen bir başka dünyanın aydınlık penceresini aralayan bir şimşek daha. Ardından görünmeyen bir gücün gazabı gibi camları titreten bir gök gürültüsü ve çıldıran yağmur. Ve çıldırtan anılar. Gözlerimi yağmurdan ayırmadan pencerenin kenarındaki koltuğa çöktüğümde çoktan 1912'nin durgun sıcak yaz gecesinde böylesine fırtınalı bir maceraya doğru yola çıkmışım. İlk heyecanıma, dudaklarımda ilk yabancı teması duyduğum akşamın saatlerine Suadiye'de köşkümüzün bahçesine varmıştı anılarım çoktan. Benim için hep aşk vardı. Henüz 16'ma girmiştim. Bal rengi, belime kadar uzun saçlarım, mavi gözlerim, bembeyaz tenim vardı. Sizler her biriniz beni tanıdığınızda bu özelliklerimden kimi kalmış, kimi güneş görmüş renkler gibi solmuş, kimi de yok olup gitmişti. Eski bir İstanbul ailesinin tek çocuğu ve göz bebeğiydim. Pek kardeş aradığım söylenemezdi. Zira anne ve babamın yanı sıra dedeler, nineler, evlenip de çocuğu olmamış halalar ve müzmin bekar dayı kalabalığı içinde tek başına şımartılan olmaktan son derece memnundum. Ama 13 yaşından beri bu sevgi bana artık yetmez olmuştu. Hatta fırsat buldukça o eskiden çok sevdiğim, ailemin bir arada oturduğu, keyif yaptığı saatlerden kaçmak için bahaneler yaratır olmuştum. Yemeğimi yer yemez bir sebeple odama çıkıyor, komşu köşkün bahçesinde tenis oynayan delikanlıyı tüllerin ardından iç çekerek kalp çarpıntılarıyla izliyor, onu göremediğim zamanlarda yatağıma uzanıp hayallere dalıyordum. Benden yaşça büyüktü. Ailece görüşmemize rağmen onunla son yüz yüze geldiğimizden beri bir koca sene geçmişti. Her yaz Ağustos'un ortasında Suadiye'deki evi kapatıp Fransız Rivierası'na tatile çıkardık. Dönüşümüzde Maçka'daki konak hazırlanmış olur, doğru oraya giderdik. Yetişkinler yaz kadar sık olmasa da görüşmelerini devam ettirirlerdi. Akif Bey ile Rüveyda Hanım'ın oğulları Nesim, İngiltere'de üniversitede okuyor, yazdan yaza geldiğinde de yetişkin bir grup arkadaşıyla İstanbul'un tadını çıkarıyordu. Beni yıllardır komşularının şirin çocuğu olarak görmekteydi, daha fazla değil. Ben ise çocukluğumdan beri hayranlıkla izliyordum onu. Ne var ki ilk kez 13 yaşımın yazında onun kalbimde başka türlü çırpıntılar yarattığını fark ettiğimde hissettiklerimden utanmış, o günden sonra ona karşı çekingenleşmiştim. İşte o ilk kalp çarpıntısından sonra da kışlar bitmek bilmemiş, her yazlığa geçiş yüreğimde delicesine heyecanlar yaratmıştı. Ama kararlıydım, o yaz her şey farklı olacaktı. Artık 16'sında çocukluktan çıkmış genç kız olmanın vücuduma ve hayatıma yüklediği sorumlulukları anlamış, heyecanlarım ve çocukluk aşkım yerini yeni beklentilere, gerçekleşmesi daha yakın görünen hayallere bırakmıştı. Ailemin verdiği yaza merhaba davetinde ailesi ve kuzenleriyle evimize gelen Nesim, beni ilk gördüğünde senelerin alışkanlığıyla kucaklamış ama tam havaya kaldırmak üzereyken vazgeçmiş, arkaya doğru çekilip menevişlerle yanan benimkinden daha mavi gözlerini yüzümde gezdirmişti. İnanamıyorum, küçük Hüma, artık seni havaya kaldıramayacağım, kocaman bir genç kız olmuşsun, demişti. Sonra iki parmağıyla çeneme nazikçe dokunarak devam etmişti. Hem de çok çok güzel bir genç kız. Ama bunlar bir ağabeyin uzun bir aradan sonra küçük kız kardeşini gördüğünde belirteceği şaşkınlık ve memnuniyet ifadesinden hiç farklı değildi. Nitekim Nesim'in tüm ailesi de aynı iltifatla hayranlıklarını dile getirmişlerdi. Bütün kış akşamları hayaliyle yatıp derslerde düşüncelerimi kendisinden zor ayırdığım erkeğin beni kucakladığı an duyduğum nefes kesici heyecanın bedenimde yarattığı farklı his hem içimi gıcıklamış ama aynı zamanda büyük bir korku vermişti. Bu onu görmeyi sabırsızlıkla bekleyip düşlerken onun hayalini kurarken duyduğum hislere hiç benzemiyordu, çok farklıydı. Artık sadece zihnim ve yüreğim değildi bir şeyler duyan, özleyen. Sadece birkaç saniyelik ani kucaklaşma esnasında Nesim'in göğsüne gömülen boynumdan aşağıya yayılan bu tatlı ürperti yeni gelişmeye başlamış göğüslerimi avuçlayıp göz açıp kapayana kadar vücudumun değişimini tamamlayan tüm sır kutularının kapağını açmıştı. İçimdeki ürperti yüzümü kızartmış ve bakışlarıma mahcubiyet getirmişti. O günden sonra da Nesim'le yalnızken hiç karşılaşmadım. Aslında buna özel gayret gösteriyordum. Yetişkinlerin hislerimi ne kadar fark ettiklerini bilemiyordum. Ancak artık her nedense elinde kitabım bahçede oturduğumda yanımda ya evin büyüklerinden biri ya da mürebbiyem oluyordu. Günün sıcaklığı çekilmeye yüz tutarken bütün aile bahçenin ağaçları altında bir araya gelmeye başlardı. Akşam yemeklerimiz çoğunlukla misafirler eşliğinde keyifli saatlerin yaşandığı beraberliklerdi. O meşhur yaza kadar büyük keyif alırdım bu toplantılardan çünkü genellikle odak noktası bendim. Bütün ailem adeta söz birliği etmişçesine ya benim ilerleyen piyano etütlerimden ya ne kadar güzel Fransızca şiirler okuduğumdan bahseder durur ya bir şeyler çalmamı ya da şiir okumamı isterdi. Bazen annem yanımda oturup bana piyanoda eşlik ederdi. Sonra elbisemin eteklerini tutarak reveransla alkışlara cevap verirdim. Ama şimdi bu ilgi, hayranlık beni hiç mi hiç tatmin etmiyordu. Aklım fikrim komşunun oğlundaydı. Tüm düşüncelerimde, hayallerimde o vardı. Bütün bir yaz geçmiş, ailelerimiz defalarca bir araya gelmiş olmasına rağmen Nesim bu toplantılardan hiçbirinde yer almamıştı. Ara sıra benim duymadığımı zannettikleri zamanlarda ev halkının onun hakkında fısıldaştıklarına kulak misafir oluyordum. Yakışıklı güzel çocuk ama senelerdir dışarıda yalnız, hayatı nasıldır bilinmez diyordu annem. Hiç annesine babasına çekmemiş, hayata aldırmaz alaycı bir hali var demişti babam. Bütün bu gizli konuşmaları tesadüfen mi duyuyordum, yoksa ruhumda kopan aşk fırtınasını sezmişlerdi de uzaktan uzağa kulağımı bükmek için mi bilhassa ayarlıyorlardı, bunu anlamak mümkün olmuyordu. Ama her nasıl duymuş olursam olayım, son derece rahatsızdım. Delicesine aşık olduğum erkek hakkında söylenen en ufak söz bile kalbimi deliyor, midemi vuruyor, derhal yatak odama kaçıyor, orada kendime ait her şeyin mükemmel olduğu aşk ve sevgi dolu hayallerime sarılıyordum. Önceleri uykusuzluk, baş ve mide ağrısı gibi değişik bahanelerle atlattığım durumu bir müddettir idare etmesi zorlaşmıştı. Çağrılan doktor muayenelerinde hiçbir sebep bulamıyordu. Durumum ailede herkesin merak konusu olmaya başlamıştı. Mürebbiyem annemden özel bir talimat almış olmalıydı ki yüzündeki gülümsemeyle, o en tatlı bakışıyla hemen her adımımda yanımda oluyordu. Odasına çekildiği saatler dışında. Ancak belli ki henüz kimin bunun müsebbibi olduğunu anlamış değillerdi. Annemin verdiği haber bunu gösteriyordu. Bugün öğleden sonra dinlen Hümacığım. Akşama yemekte misafirlerimiz var. Yine başım falan ağrıyıp masadan kalkman ayıp olur. Akif beyler geliyorlar. Birden yüreğimin ağzıma geldiğini hissettim. Annem kızardığımı fark eder, nefesimin daraldığını hissederse bugüne kadar duyduğu merakın cevabını almış olacaktı ve bu her şeyi mahvedebilirdi. Yüzümde aldırmaz görünen ifade zorlamasına inat, pırıltılarla daha da irileşen mavi gözlerim eminim kaçamak duygularımı ortaya koyuyordu ama annem çoktan aşçımıza talimatlarını vermek üzere mutfağa inen merdivenlere yönelmişti bile. İkinci kattaki odama basamakları koşarak çıktım. Kapıyı kapayıp içeri girer girmez heyecan ve terden sırılsıklam olmuş avuçlarımı birbirine kenetleyerek kendimi yatağın üzerine attım. Bacaklarımı heyecanla olduğu yerde birkaç kez üst üste salladım. Titreyen ellerimle yanaklarımı avuçlayıp fısıltılarla Allah'ıma şükürler ettim. Sonra aniden yerimden fırladım. Tülü açmadan komşularımızın bahçesine baktım. Akasya ağaçlarının arasından kavurucu yaz sıcağında akşam serinliğini bekleyen gül tarhları ve boş tenis sahası gözüküyordu. Güneşe bakan tüm pencere kepenkleri kapalıydı, mühim değildi. Nasılsa akşama görecektim onu. Hem de burada, bizim evimizde, aynı masada oturacaktık. Belki de yan yana. Yok yok, karşı karşıya olursak daha iyiydi. Yanımda olmasına dayanamazdım, bayılabilirdim. Ama ya karşımda otururken? O zaman da gözlerine nasıl bakacaktım? Ya bakışlarımdan her şey anlaşılırsa? Ya annem, babam, ya diğerleri anlarlarsa? Midem bulanmaya başlamıştı. Bir ateş basıp terliyor, bir buz gibi olup titriyordum. Demek aşk böyle bir şeydi. Daha düşüncesiyle bu hale getirirse aşk diye düşündüm. Ya bir de bana dokunursa? O zaman neler olacak? Hayır, bunu tahayyül etmeye bile gücüm yetmiyordu. Banyoma koşup yüzümü musluktan avuç avuç aldığım soğuk suyla rahatlatmaya çalıştım. Sonra yaşamış olduğum bu aşk sarhoşluğundan yorgun kendimi yastığa bıraktım. Annem kapıyı vurup odaya girdiğinde tülün ardından odaya süzülen haziran akşamının erken saatlerine gözlerimi açtım. Henüz güneş batmamıştı. İyi misin diye sordu annem yatağıma oturup. 2 saatlik uykuya rağmen hala daha kendime gelememiştim ama gözlerim pırıltıyla gülümsedi. İyiyim anneciğim. Annem alnıma, enseme yapışmış saçlarımı okşayarak düzeltti. Sonra merakla avucunu alnıma koyup ateşimi anlamaya çalıştı. Sen sıcaksın Hüma, ateşin var galiba. Haftalardır hasta numarası yaparken şimdi ilk kez hastalanıyor olmaktan çok korkmuştum. Aceleyle yerimde doğruldum. Canlı hareketlerle örgülerimi açmaya başladım. Bir yandan da annemin endişesini gidermeye çalışıyordum. Çok sıcaktı anneciğim, ondan olmadı. Yoksa gayet iyiyim. Annem rahatlamıştı. İyi o zaman. Banyonu yapınca eminim kendini daha iyi hissedersin. Alnıma bir öpücük kondurup odadan çıkmak üzereyken dönüp kapı aralığından bakarak seslendi. Yalnız çok vaktimiz yok, biraz çabuk hazırlan. 2 saat sonra buradalar. Annem çoktan elbisemi seçip kanepenin üzerine bırakmıştı. En yeni ve en sevdiğim elbiseydi. Artık çocukluktan çıkmış bedenimi vücudumdaki ani ve hızlı gelişmelerden utandırmayacak kadar kapatıyor ama büyükannemin aynen tarifiyle boyumu, zarif endamımı, ince ayak bileklerimi, 15 yaşımın tüm saf tazeliğiyle sarılmış ender güzelliğimi de gözlerden kaçırmıyordu. Evet, bu elbiseyi ilk giydiğimde babaannemin saymakla bitiremediği iltifatları bu minval üzereydi. Sırf sevgili torunu olduğum için biraz mübalağa ediyor olabilirdi ama yine de hoşuma gitmişti. Annem yaş günüm için baharda gittikleri Paris'ten getirmişti. Aynı uçuk pembe organza kumaştan ayakkabılarıyla beraber. Banyomu yaparken uykuya yatmadan önce başıma üşüşmüş olan tüm düşüncelerden uzak durmaya çalışıyordum. Aşağıya inene kadar kendime tamamen hakim olmam lazımdı. Eğer biraz tiyatro biliyorsam, işte tüm marifetimi göstermem gereken zaman bu akşamdı. Ben kurulanırken mürebbiyem odaya girmiş olmalıydı. Sesini duydum matmazelin. Çıktın mı banyodan küçüğüm? Saçlarını kurutmak için yardımcı olmaya geldim. Haydi geç kalacaksın. Matmazel Seles küçüğüm diye çağırırdı beni. Doğduğum günden beri benimleydi. Annem doğum yapmadan 4 ay önce Nice'de bulunduğu sırada oradaki dostlarının tavsiyesiyle onu tanımıştı. Uluslararası tütün ticareti yapan babasının yerleşmiş olduğu Viyana'da dünyaya gelen ve yetişen anneannem önce Avusturyalı bir Schwester tutmayı düşünmüş ama daha ilk görüşmelerinde bu zarif, sessiz ve kültürlü genç kıza kanı kaynamış ve biricik torunu için ideal bir mürebbiye olacağına inanarak dönüşte onu da yanlarında getirmişti. İyi bir aileden gelen, iyi tahsilli, 3 lisan bilen, mükemmel yetişmiş bir genç kadındı Celeste Lorraine. Ayrılan anne ve babasının yeni aile düzenleri, sayısını takip edemediği üvey kardeşler karmaşasından bir an evvel kurtulmak için daha Sorbonne'da felsefe okurken dostları olan varlıklı ailelerin yanlarında çocuk bakımı ve eğitimi görevleri üstlenip kendine ait, kendinden sorumlu, huzurlu bir hayat kurmuştu. Mezuniyetinden sonra da çocuklarla olan diyaloğundan, onların üzerinde yarattığı olumlu gelişmelerden duyduğu tatminle başka bir işi düşünmemişti bile. Hep merak ettiği, uzaktan uzağa masal ülkesi bellediği İstanbul'da bir iş imkanı çıktığında da gözü kapalı kabul etmişti. Ailenin büyük annesi ve büyük babasının zarafetlerine, şıklıklarına hayran olmuş, başka bir şey sorgulamamıştı. Gerçi ilk kez yeni doğmuş bir bebeğin dadılığını üstlenecekti ama bu egzotik ülkenin masal şehrine gitme fikrinden o kadar heyecanlanmıştı ki dadılığın da altından kalkacağına emindi. Daha ziyade yeni kalp kırıklığıyla neticelenmiş aşk hikayesi de bu kararında etken olmuştu. Babam dadının bebek doğmadan 4 ay önce eve yerleşmesini gereksiz bulsa da kayınvalidesinin kesin tavrı karşısında her zamanki centilmen tavrıyla bu gibi işlerle zaten erkeklerin meşguliyetinin gereksiz olduğunu hatırlayarak fikrini ikinci bir kez beyan etmemişti bile. Çocukla aynı anda eve giren yabancının halini düşünebiliyor musun Ragıp'cığım demiş anneannem. Zavallı kadın yeni bir memlekette bilmediği adetlere tanımadığı aileye mi alışsın yoksa bebeğe konsantre olup ona mı baksın? Biz Nefise doğduğunda da aynı şeyi yapmıştık. Bebek de rahat etti, biz de dadı da. Nitekim ben doğana kadar Matmazel Seles yanında çalışacağı aileyi, evin düzenini, adetleri öğrenmişti. Benden 23 yaş büyük, kumral, vasat güzellikte ama sıcak ve nazik bir genç kadındı. Benim için fiziksel güzelliğinin çok ötesinde derinliği olan bir insandı. Doğduğum günden itibaren bana hayranlıkla bağlanmıştı. Evlenip çocuk sahibi olmayı artık kendisi için geç bulduğundan olmalı, beni evladı gibi görüyor, üzerime titriyordu. Adeta ikinci annemdi. Sır paylaşmaya gelince de annemden bile daha yakındı bana. O da kimseye söylemediklerini bana anlatırdı. Bunu yaşıma uygun bir lisanla ve bilgim sınırları içinde yapardı. Birkaç kez Fransa'daki yakınlarından kendisiyle evlenmeyi isteyen dul veya bekar adamlarla ilgili mesajlar gelmiş ama o hiçbiriyle ilgilenmemişti. Hatta her sene izin olmasına rağmen memleketine yalnız başına gitmemişti bile. Ağustos ayında Riviera'ya gittiğimiz tatillerde bize katılır ve yolculuk boyunca yakın akrabalarına yaptığı birkaç günü birlik misafirliğin dışında bizden ayrılmazdı. İstanbul'dayken aile fertleriyle çok sık yazışmasına rağmen her nedense nezaket ziyaretleri hariç uzun beraberlikler istemiyordu. Annem ve babam onun ailemizle daha mutlu olduğunu hissettiklerinden özel ilişkilerini hiç kurcalamıyorlardı. Üstelik benim adıma içleri son derece rahat, çok keyifli tatil geçiriyorlardı. Celeste benim hem koruyucum hem en yakın arkadaşım, sırdaşım olmuştu. Bu arada benim Fransızcamdan ve genel kültürümden sorumlu olmakla birlikte baş başa kaldığımız anlarda o da Türkçesini geliştirmeyi başarmıştı. Piyano hocam Signor Ferretti ile sanki sözsüz anlaşmayla yaşadıkları platonik bir ilişkileri vardı. Bundan emindim. Özellikle kendim aşkı hissedeli, onların kaçamak tutkulu bakışlarını, iç çekişlerini daha iyi anlıyordum. Ten temasından uzak, adeta bir ortaçağ romantizmini yaşayıp kendilerine tatlı, buruk bir acı çektirmekteydiler. Bu sırra bir tek ben vakıftım. Bu önsizden ibaret yine sözsüz bir anlaşmayla kabullenilmiş bir sırdı. Haftada 3 gün akşamüstleri ders vermeye gelen Signor Ferretti, uzun boyu, ince bıyığı, Van Dyck tabir edilen küçük sakalı, her zaman ölçülü, nazik tavırlarıyla evin en renkli ve sevilen ziyaretçilerindendi. Çaresiz aşka tutulmuş da bastırılmış duygularını melankoli perdesi ardında saklamak isteyen zeytin siyah gözleriyle esrarengiz bir hali vardı.